Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Menheş derslerimizde uyarıda bulunması gerekmekle beraber sürçme ve küçük hatalar sebebiyle ehli sünnet kimselerden uzaklaştırmaktan sakınma babındayız. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 110. ayetinde şöyle buyuruyor mealen: siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğe mani olursunuz. Yani iyiliği emretme ve kötülüğü men etme bu ümmetin özelliğidir. Olmaz gereken özelliğidir. Bundan kimse geri durmamalı. Yani kişilere özel bir durum sebebiyle iyiliği emretmekten veya kötülüğü yasaklamadan geri kalınmaz. Mümin erkekler ve mümin kadınlar da, mümine kadınlar da birbirlerinin dostları olup iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Tevbe 71. Bu ayette de iman edenlerin özelliği olarak bu özellik zikredilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Said el-Hudri'nin rivayetinde, içinizden her kim bir münker, bir kötülük görürse eliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle karşı çıksın. Bu da imanın en zayıfıdır buyurmuştur. Bunu Müslim rivayet eder. Enes radıyallahu anh'ten rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: her Ademoğlu hata edicidir. Hata edenlerin hayırları ise tevbe edenlerdir. İbn-i Teymiye dedi ki, müminler dinini bilmek ve onunla amel etmek suretiyle Allah Teala'nın hakkını yerine getirmek ile kendilerinden önceki ve sonraki müminlerin haklarını, onlara bağışlanma dilemek ve onlara karşı gönüllerini selamette bulundurmak suretiyle yerine getirmenin arasını birleştiren kimselerdir. Zira ümmette doğru bir dili olan, hatta ondan da daha aşağı olan kimseden, dinde münker sayılmayan, çirkin sayılmayan bir şey meydana gelse, bu kimse ya bir müştehittir ki Allah onun hatasını bağışlar, ya da iyilikleriyle bu hatasını örtmüş bir kimsedir. Bu yüzden müminin takva sahibi olan, Allah'ın dinindeki farzları yerine getiren, doğru sözlü, Allah'ın emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınan mümin şahıslar hakkında kötü söz söylemekten sakınması gerekir. Nitekim böyle bir tutum, ameli konularda farz olduğu gibi, haberi konularda, özellikle de anlamı kapalı kalan, insanların geneline hak ile batılın karşılık geldiği meselelerde de farzdır. Takip edilmesi gereken tutum budur. Çünkü ümmet arasında sürçmesi olmayan çok az kimse vardır. Nitekim hadiste alimlerin sürçmelerinden sakındırma gelmiştir. Hadis Ahmet bin Hanbel ve Tirmiz tarafından hasen bir isnatla rivayet ediliyor. Alimlerin hatalarından, sürçmelerinden sakının diye. İmam Muhammed bin Abdülvehhab şöyle demiştir: hiç kimse hakkında kendi işittiğinden veya yalanlanmayan kimsenin naklinden başkasını taklit etme, tasdik etme. Hiç kimse hakkında, şahıslar hakkında kendi işittiğin veyahut da yalanlanmayan, yani adil bir şahit olan kimse dışında bir kimsenin naklini asla itibar etme, tasdikleme. Sana ondan bir şey ulaştığı zaman ona karşı çıkmadan önce nasihat et. O kimseye nasihat et. Özellikle de dine karşı sevgisi, dine uyum göstermesi ve bu konuda mücadelesi bulunmakla tanınmış kimselere karşı böyle davran. İbn-i Bas şöyle demiştir: Allah'a davet eden kimsenin insanları ehli sünnet alimlerinin davetine katılmak suretiyle ilme teşvik etmesi, onları bu kimselerden ilim kabul etmeye davet etmesi gerekir. Sahih akide ve Allah Azze ve Celle'ye davet etmesiyle tanınmış ilim ehlinden uzaklaştırmaktan sakınmalıdır. Her birinin hatası vardır ve bundan hiç kimse kurtulamaz. Onun hatalarına karşı da güzel bir üslup ile uyarda bulunmak gerekir. Lakin o alim, ehli sünnetten olduğu halde ondan uzaklaştırmamalıdır. Bilakis onu hayra yönlendirmeli, hayrı öğretmeli, Allah Azze ve Celle'ye davette yumuşaklıkla nasihat etmeli, hatasına karşı uyarmalı, ehli sünnette kalmaya devam ettiği sürece insanları ondan ilim talep etmeye ve fıkıh öğrenmeye davet etmelidir. Hata etmiş olması ondan uzaklaştırmayı gerektirmez. Lakin içine düştüğü hataya karşı uyarılır. Her insanın hataları vardır. İtibar edilecek durum ise onun genel hali ve kendisinde bulunan güzel akidenin biliniyor olmasıdır. Evet, iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama farzdır. Dinde hata eden herkesin reddedilmesi, iyiliği emir ve kötülüğü yasaklamaya dahildir. Sürçme ve hataya düşmekten kurtulan kimse neredeyse bulunmayacak kadar azdır. Hata eden kimsenin ehl-i sünnetten olması, onun reddedilmesine ve hatasının beyan edilmesine mani değildir. Hata eden kimse, ehl-i sünnette kaldığı sürece sürçme ve hataya düşmek o kimsenin bidatçı olduğuna hükmetmeyi gerektirmez. Hata ve sürçmeler sebebiyle ehl-i sünnetten olan kimseden insanları uzaklaştırmaktan sakınmak gerekir. Ehl-i sünnet vel cemaatin menheci, şahıslara ve gruplara taassuptan uzaktır. Ehl-i sünnet vel cemaat, dinini savunmak ve hata edenleri reddetmek suretiyle Allah Teala'nın hakkını en iyi şekilde yerine getirenlerdir. Yine onlar, müminler için bağışlanma dilemek ve kalplerini onlara karşı selamette tutmak suretiyle insanların haklarını da en iyi yerine getirenlerdir. İslam'da bidatul hasene, yani güzel bidat yoktur. Allah Azze ve Celle bugün sizin için dininizi kemale erdirdim buyurmuştur. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz içinizde yaşayacak olanlarınız benden sonra birçok ihtilaflar görecektir. Size sünnetime ve hidayete erdirilmiş raşid halifelerin sünnetine sarılmak düşer. Ona azı dişlerinizle tutunun. Sizleri dinde sonradan çıkarılan işlerden sakındırırım. Zira dinde sonradan çıkarılan her yenilik bidattir ve muhakkak ki her bidat sapıklıktır. Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace sahip isnatla rivayet etmişlerdir. İbn-i Ömer radıyallahu anh'a dedi ki, insanlar güzel görseler dahi bütün bidatler sapıklıktır. Ayette dinin kamil ve tamamlanmış olduğu açıklanmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bidatten sakındırmış ve kendisinden sonra bidatların ortaya çıkmasıyla durumların değişeceğini haber vermiştir. Bidatlerin ve dinde yeniliklerin ortaya çıktığı zamanda sünnete ve sahabelerin radıyallahu anhumun üzerinde bulundukları yola sarılmayı vasiyet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bütün bidatlerin sapıklık olduğunu ifade etmiştir. Dinde güzel bidat yoktur. Dinde güzel olan yalnızca Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerinde bulundukları şeylerdir. İnsanların zevklerine göre güzel buldukları şeyler değildir. Bidat dini yıkar ve sünneti yok eder. Mücahit, Allah Teala'nın diğer yollara uymayın, aksi halde sizi onun yolundan ayırır. En'am 153. ayetindeki diğer yolların bidatler ve şüpheler olduğunu söylemiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan, insanlar üzerine hiçbir sene gelmez ki onda bir bidat çıkarmasınlar ve bir sünneti öldürmesinler. Sonunda bidatler diriltilir ve sünnetler öldürülür. Taberani ve İbn-i Battar rivayet etmişlerdir. İbn Amr radıyallahu anh'dan, bir bidat çıktığında mutlaka kayıp artar ve bir sünnet kaybolduğunda mutlaka yıkım çoğalır demiştir. Bunu da İbn-i Battah el-İbani'de rivayet eder. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle diyor, fitneye büründüğünüz, içinde küçüklerin yüceldiği, yani bidat ehlinin yüceldiği, büyüklerin alçaldığı, yani sünnet üzere olan ehl-i sünnet alimlerin alçaldığı, onların düşük görüldüğü ve bunlardan bidatlerden bir şey terk edildiğinde sünnet terk edildi diyecekleri bir zamanda haliniz nasıl olur? Dediler ki, ey Ebu Abdurrahman, bu ne zaman olur? O da, alimlerinizin gidip cahillerinizin çoğaldığı, okuyucularınızın artıp fakihlerinizin, anlayış sahiplerinizin azaldığı, ahiret ameliyle dünyalığın talep edildiği ve dini olmayan gayelerle fıkıh öğrenildiği zaman bunlar olacaktır. Evet, alimlerin gidip cahillerin çoğalması, okuyucuların yani diplomalıların, eli kalem tutanların, okuma yazma bilenlerin, ağzı laf yapanların çoğalıp fakihlerinizin yani anlayış sahiplerinizin azaldığı ifadesi. Burada Allah hayrını dilediği kulu dinde anlayışlı kılar, fakih kılar buyurulduğundan bu kimseler demek ki esasında dinle amel etmediklerinden veya bildiklerine muhalif hareket ettiklerinden Allah bunları anlayıştan mahrum ediyor. Cehalet bu. İlim Allah korkusudur. Allah korkusu ise kişinin işittiği bir hakka ittiba etmesi, işittiği batıla derhal uzaklaşması, ondan iştinab etmesini gerektirir. İşte bu Allah korkusu yer almazsa o zaman cehalet gündeme gelir. Çok şey bilse de, çok şey okusa da, çok şey saysa da bu ilim değildir. Allah da buna anlayış vermez. Anlayış demek ki o dindeki kavrayış az bile olsa kişinin ilmi, o anlayış sayesinde kişi alim olur. Ama Allah korkusu yoksa, o fıkıh yoksa, çok şey bilse de o kimse alimlerden olamaz. O ancak cahillerdendir. Bu yüzden hadis-i şerifte ilim insanlardan sökülüp almak suretiyle kaldırılmaz. Alimlerinin canlarının alınmasıyla alınır diyor. Alimlerin canları alındığı zaman geriye cahiller kalır. Cahiller önder edinilir. Bunlar herhalde durduk yere önder edinilmez. Bunlar durduk yere önder edinilmezler. Bildikleri, saydıkları bir şey vardır. Ağızlarının yaptığı bir laf vardır. Okudukları veya diplomasını aldıkları bir takım ilimler vardır. Ve insanlar bunları önder edinir. Sonra bunlara sorarlar. Bunlar da delilsiz olarak, ilimsiz olarak fetva verirler. Delilsiz olarak fetva verdikleri için hem saparlar hem saptırırlar. Yani demek ki ilim delildir, Allah korkusudur. Deliller ışığında Allah korkusunu, Allah korkusuyla o delilleri incelemek ve Allah'ın bu sayede lütfettiği anlayıştır. Böyle olmayanların yolu ise deliller karşısında, naslar karşısında akıllarıyla çok güzel süslemeler yaparlar. Edebiyat yaparlar, süslerler ve batılları, bidatleri yerleştirirler. Mesela dün örneğini vermiştik. Kandil gecelerinin bidat olmasını itiraf etmelerine rağmen bunu süslüyorlar. Ağızları laf yapıyor. Bunlar profesör, yaftalı adamlar. Yani din namına ilahiyat okumuş, hadis okumuş, ne bileyim tefsir okumuş, etiketli adamlar. Diyorlar ki, evet bunların işte Mevlid Kandili'nin veya buna benzer şeylerin dinde bir yeri yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yeri yok ama biz bu sayede insanlara bir şeyler anlatıyoruz diyorlar. Bunu da yapmasan insanlar dinlerini öğrenmeyecekler. Bu sayede hiç olmasa insanlara nasihat ediyoruz. Biz dün dedik ki, Altın Kaideler şerhindeydi galiba. İbn-i Teymiye Rahimullah, insanların kötülükleri, kendi işledikleri kötülükler, kendi kusurlu davranışları bidatlere kapı olamaz. Sen kusurlu davranıyorsun, insanlara dini öğretmiyorsun. Mescitlerde öğretmiyorsun. Yani öğrenmenin sahih olduğu zamanlarda bunu ihmal ediyorsun. Senin ihmalkarlığın başka bir bidatı açmaya sebebiyet veremez. Senin kötü davranışın bidate haklılık gerekçesi vermez. Bu senin kusurun. Dini sünnete uygun şekillerde anlatmayı ya sen bilmiyorsun veya beceremiyorsun. Böyle denilir böylelerine. Ve bu bozulmayı şöyle devam ettiriyor. Ahiret ameliyle dünyalığın talep edildiği ve dini olmayan gayelerle fıkıh öğrenildiği zaman. İnsan Allah korkusu, cehennem, cennet, bunların talep edildiği, cehennemden sakınıldığı amellerle dünyalık talep ediyor. Mesela adam namaz kılıyor. İmamlara bakın şimdi. İmamlarımız hep fasık. Niye fasıklar? Maaş veriliyor bu imama. Bu imam bu maaş için memurluk yapıyor. Namaz kıldırma memurluğu yapıyor. Bu insan, bu imam, yani hepsini kastetmiyoruz tabii. İçlerinde ihlaslılar vardır da. Ahiret ameliyle dünya talep eden, bak bu namaz ahiret ameli. Kişiye cenneti kazandıracak, cehennemden koruyacak bir amel. Bunda imamın görevi nedir? İmamlar sorumludur diyor. İmamlar sorumludur. Neyden sorumlu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını araştırıp insanlara buna göre namaz kıldırmakla sorumlu. Bunu yerine getirmiyorlar. Başta imamların kendileri cahil. Allah Resulü nasıl namaz kılar? Başta kendileri bilmiyor. Babalarından, onlardan nasıl öğrendiyse öyle kıldırıyor. Müezzinler. Müezzinler de mesuldür. Onlar da sorumludur. Vakitleri gözetmekle. Ezan okumak ahiret ameli. Ama müezzinlik ezan okumaktan ibaret değil. Kişi ezan okumakla müezzinlerin ecrine ulaşamaz. Ahiret gününde, kıyamet gününde boyunu en uzunlardan olamaz ezan okuması sebebiyle. Sırf mücerred ezan okuması sebebiyle. Onlar vakitleri gözetleyip ezan okudukları için boyunları en uzun olacaktır. Boyunlarının en uzun olması da insanların terden takırtlaklarına geldiği zamanda, bunaldıkları bir zamanda onlar boyunları uzun olması sebebiyle bu sıkıntıyı yaşamayacaklardır.
Bunun sebebi vakitleri gözetlemeleri. Başkalarına, herkese gözetlemek farz kılmamış. Müezzinler bu işte görevlidir. Müezzin bunun için maaş alır. Eline takvim yaprağı verilip de namaz kıldırmak, ezan okumak, bunu herkes yapar. Cemaatten birileri de takvime bakıyor, okuyor neticede. Ama müezzin, sorumlu olan müezzin, vakitleri gözetler, vakitleri bilecek. Şimdi müezzinleri, resmi müezzinlik yapanlara sorun. Sabah vakti ne zaman girer? Öğlen ne zaman girer? Akşam ne zaman girer? Bunları tarif etmekten aciz olduklarını göreceksiniz. Nasıl bir müezzinlik? Bu müezzinlik kasetle yapıyor. Kaseti takıyor adam. Müezzin olmayan yerlerde imam efendi, müezzini yoksa köy yerlerinde, kaseti takıyor, teybi takıyor, saatini de kuruyor, o saatte okuyor o ezanı. Bu değil iş. Kur'an okuyuculuğu, mesela bak, kuralların çoğaldığı, fakihlerin azaldığı diyor. Kuralların çoğaldığı, okuyucuların çoğaldığı. Kur'an okuyucusu çok güzel Kur'an okuyor. İnsanlar diyor ki ne güzel Kur'an okuyor. Okuyuş on numara. Ama bir tane hafız göremiyorsun ki okuduğu Kur'an'ı anlasın. Ne dediğini bilmiyor. Hafızlarımız o hale geldi. Allah Resulü'nün yetiştirdiği hafızlar ise bir Bakara suresinin 5 ayetini, bir rivayette 10 ayetini öğrenip de hayatlarına geçirmeden, yani tefsiriyle öğrenmeden diğer ayete geçmiyorlardı. O halde bir insan kendi aleyhine hücceti çoğaltmamalı. Yani amel etmeyeceksen arkadaş bırak gelme, öğrenme bu dini de vebalin artmasın. Öğrenme bu Kur'an'ı da üzerindeki yükler ağırlaşmasın. Amel etmeyeceksen defol git. Amel edeceksen gel. Sahabeler böyle. İman çünkü bu. İman amel etmeyi gerektirir. Öğreniyorlar, 5 ayet öğreniyorlar, hayatlarına geçiriyorlar, tefsirini de öğreniyorlar ve böyle böyle. İçimizde diyor Bakara suresini ezberleyen oldu mu? Demek ki ezberlemek böyle başıboş bir şey değil. Gel ezberini ver git. Böyle değil demek. Ezberleyen oldu mu Bakara suresini gözümüzde büyürdü diyor. Boş verilmiyor yani Kur'an-ı Kerim. Boş bir şekilde verilmiyor. İçeriğiyle veriliyor. Allah Resulü'nün öğrettiği din bu şekilde. Kur'an bu şekilde. Böyle olmadığı için bu ihmal edildiğinde bakın okuyucular ayrı, ilmini yapanlar ayrı. Yani Kur'an'ın tefsir hocaları ayrı, hafızları ayrı, kıraatini yapanlar ayrı. Hadisçiler ayrı, tefsirciler ayrı. Fıkıhçılar ayrı, hadisçiler ayrı. Herkes ayrı bir dal tutturmuş. Yani dini parça parça etmenin bir çeşidi herhalde bu. Din bir bütün. Kur'an'ı hadisleriyle anlayacaksın. Amel edeceksin ki bu da fıkıh olacak sana. Fıkıh kaideler ezberlemekle olmuyor. Fıkıh Allah'tan korkmakla oluyor. Bildiklerine muhalefet etmemekle oluyor. Evet. Bunlar olduğu zaman işte ne olacakmış? Fitneye bürüneceksiniz. Hak ile batıl size iyice kapalı gelecek. Büyükler küçük olacak o zaman. Küçükler büyüyecek. Yani bidat ehli yükselecek. Sünnet ehli ise alçak görülecek. İtilip kakılan olacak. Bidat ehli ise köşe başlarında olacak. Böyle bir zamanda bidatler terk edildiğinde, bidatlerden bir şey terk edildiğinde sünnet terk edildi olacak adı. Bir bidate karşı çıkıldığında sünnete karşı çıkılıyormuş gibi bir tepki verilecek. Bu olmuyor mu? Halimiz farklı bir şey değil. Ebu Vail diyor ki, Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh eline iki taş aldı. Bunlardan birini diğerine vurduktan sonra şu iki taş arasından çıkan ışığı görüyor musunuz? İki taş vurduğunda bir kıvılcım çıkıyor. Bunun arasından çıkan ışığı, kıvılcımı görüyor musunuz dedi. Ey Ebu Abdillah, ikisinin arasından çok az bir ışık görüyoruz. Küçük bir kıvılcım görüyoruz. Bunun üzerine dedi ki, nefsim elinde olana yemin ederim, şu iki taş arasından çıkan ışık kadardan başkasını göremeyeceğiniz şekilde bidatler yayılacaktır. Yani taşı vurduğun zaman ne oluyor? Bir efor sarf ediyorsun, bir zorla, ışık zorla çıkıyor değil mi? Yani bidatler öyle yayılacak ki, siz o sünnetin ışığını görebilmek için böyle zorlayacaksınız yani. Eğer onu tutuşturan bir şey olmazsa veya bunu sürekli yapmazsanız bak o ışığı göremezsiniz. Gider. Çünkü kıvılcım bu. Taşın arasından çıkan kıvılcım. Taşı çektiğin anda gitti, bitti. Bir daha arkası yok. parlar, sünneti görürsün yani. Devam ettirmezsen, onun üzerine düşmezsen o da gider. Evet. Bundan başkasını göremeyeceğiniz şekilde bidatler yayılacaktır. Allah bidatleri öyle yaygınlaştıracak ki onlardan bir şey terk edildiğinde sünnet terk edildi diyecekler. Bu da İbn Mesud radıyallahu anh'ın söylediğinin benzerini söylüyor. Bunu da İbn Vattah El-Bid'a ve Nehyu Anha adlı kitabında rivayet etmiş. Hassan bin Atiye şöyle dedi. Bir topluluk dinlerinde bir bidat çıkardığında mutlaka Allah sünnetlerinden bir o kadarını kaldırır. Sonra da kıyamet gününe kadar onu geri getirmez. Bir topluluk bir bidat çıkardığı zaman Allah o sünneti kaldırır. O bidatleri benimserler iyice ve Allah kıyamet gününe kadar onu geri getirmez. Tam bir mahrumiyet olur diyor yani. Evet, bidatın iyilikten hiçbir nasibi yoktur. Hepsi de gizli bir hale getirene kadar hakkın yolundan alıkoyar. İyi olanı, güzel olanı yoktur. Bidat sünnetin zıttıdır. Bir bidat ortaya çıktıkça o bidatın karşılığı olan sünnet ölür. Bir bidat, diğer bir bidati doğurur. Bidat, dini söndürür. Öyle ki bidat, dindarlığı güdülen bir din haline gelir. Dindarlığı güdülen bir din haline gelir. Yani savunulan, müdafaa edilen, onun için mücadele edilen, dostluğu ve düşmanlığı yapılan bir din haline gelir. Bidatler silahla ayaklanmaya çağırır babı. Ebu Kılabe şöyle demiştir. Bidat çıkaran hiç kimse yoktur ki kılıçla ayaklanmayı helal saymasın. Bu aynen böyle. Yani vakada aynen böyle. Bidat çıkaran hiç kimse yoktur ki kılıçla ayaklanmayı helal saymasın. Bakın Beşer Esad ayaklanmadılar mı? Saddam'a ayaklanmadılar mı? Bunlar kimler? Müslümanların liderleri. Hüsnü Mübarek'e ayaklanmadılar mı? Kaddafi'ye vesaire. Tamam, bunlar kafir de olabilir bazıları. Mesela Kaddafi'nin küfrüne hükmetmişlerdir. Sünnet inkar ettiği için. Peki ya Beşer Esad, Saddam? Bunlar halkın içerisinde namaz kılan insanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerine basa basa söylüyor. Namaz kıldıkları sürece hayır diyor. Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır. Ayaklanamazsınız diyor. Bunlar namaz kılan insanlar. Ve biz Müslümanız diyorlar. Fakat işte bu bidat çıkarma var ya, yani bidat nedir? Sünnete karşı alternatifler üretmek. Bidat sünnete karşı alternatifler üretmek. Sünnete alternatif olduğu için de bunu çok güzel süslemen lazım. Çok güzel süslerler. Allah'ı zikretmeyenin alternatifi, peygamberin zikrettiği gibi zikretmenin alternatifi taşlarla zikretmek. Niye? Bir gerekçesi var. Sayıyoruz bunlarla diyorlar. Tesbihleri sayıyoruz. Tesbih, taşlar vesaire vesaire. Bir alternatif üretiyorsun ve bununla bir gerekçesi var. İbn Mesud geliyor, kaba saba. Sahabe ya, kaba saba oluyor onların gözünde. Onları mescitten kovuyor. Bunlar muhtemelen anlamıyorlar İbn Mesud'u. Muhtemelen anlamıyorlar. Ne var ki yani Allah'ı zikrediyoruz, Allah'ı zikredişlerimizi sayıyoruz. İbn Mesud da diyor ki, aleyküm selam ve rahmetullah, siz günahlarınızı sayın. Korkmayın, Allah ecirlerinizi zayi etmez. Diyor ki, ya siz peygamberin yolundan daha hayırlısını getirdiniz veya sapıklık kapısı açmaktasınız. Hangisi? Sapıklık kapısı açmayı kabullenemezler. Ama şu olabilir, peygamberin yolundan daha iyisini getirmiş olabilir miyiz? Soru işareti. Peygamberin getirdiğinden daha iyisini getirmiş olabilir miyiz? Soru işareti. Peygamberin getirdiği mescit. Daha iyisini getirmiş olabilir miyiz? Peygamberin daveti suretsiz, dümbeleksiz, defsiz bir davet. Allah'ı daha iyi zikretme çeşidi getirmiş olabilir miyiz? Kıyam ederek, kol kola girerek, devran yaparak, üstelik turistik de bir yönü var bunun. Bir sürü kafir mesela Mevlevilerin dönmelerini görüyor, hoşlarına gidiyor. Güya Müslüman oluyorlar bunu görüp de. Şimdi suret bunların yerini aldı. Suretle davet etmek. Daha iyisini getirmiş olabilir miyiz? Bak soru işareti. Bu soru işaretine gereken cevabı vermeyen insanlar Bak ne yaptılar? Nehrevan Savaşı'nda Allah Resulü'nün sahabelerine karşı savaştılar, ayaklandılar. Ebu Kulabe buradan güzel bir şey yakalamış. Bidat çıkaran hiç kimse yoktur ki kılıçla ayaklanmayı helal saymasın. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daha getirdiğinden daha güzel bir şey getirme şeyine, sorusuna gereken cevap vermediklerinden, bak Allah Resulü diyor ki namaz kıldıkları sürece hayır ayaklanmayın. Ama bunlar şöyle, bunlar böyle falan filan. Bak bu soru işareti sonlandırılmadı. Allah Resulü bir şey dediyse bitmiştir. Bizim ıslahımız, bizim terbiyemiz, bizim toplumsal necahımız, kurtuluşumuz, başarıya ulaşımımız neye bağlıymış? Sünnetleri kendi aramızda ihya etmemize, Allah'ın dinini kendi nefislerimizde ikame etmemize. Bu şekilde sabır isteyen bir şey. Sabretmesi de zor. Biz bir an önce kafayı koparalım birilerinin. Ondan sonra ne yapacaksın? Birileri yaptılar bunu. Tarihte eskiden beri yapıyorlar. Niye insanlar ibret almıyor? Muhammed Nefsü Zekiye ayaklananların en hayırlılarından idi. Bunlar gibi sapık da değil. Akideleri bozuk kimseler de değil. Muhammed Nefsü Zekiye tertemiz ve akideye sahip bir insan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan. Bu da Mehdilik şeyine, ilesine düşmüş birisi. Takva sahibi, Seyyid, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan, alim. Ama o zamanda, yani Ebu Hanife'nin yaşadığı zamanlar doluyolu, bir fitneye düşüyor, ayaklanıyor. Bunun gibi bir sürü ayaklanmalar yaşıyorlar. Ondan daha iyisi Abdullah İbn-i Zübeyir. Bu ayaklanmaların hiçbirinden hayır görmemişler. İslam tarihinde hiçbir zaman ayaklanmalardan hayır görülmemiştir. En büyük, en hayırlı kimselerin ayaklanmaları, en şerli kimselere karşı en hayırlı kimselerin ayaklanmaları daha tabiin döneminde bütün neticelerini vermiş ve o zamanlardan itibaren ehli sünnetin, bakın, menheç kitapları, akide kitaplarına, es-sünne kitaplarına yöneticiye karşı ayaklanmama babını işlemişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yöneticiye karşı ayaklanmama konusundaki tavsiyelerini, yönetici zalim de olsa böyleymiş demek ki, diyerek akide esas olarak belirlemişler ve ondan sonra kim ayaklandıysa daha büyük bir şer getirmiştir. Hep böyle olmuş. Tarih böyle geldi. Son zamanlarda işte Afganistan olaylarından sonra işte Bosna Hersek'te biliyorsunuz şeylere karşı, Sırplara karşı bir savaş vardı. Sonra başka vesaire vesaire. Müslümanların, yani Müslümanım diyen insanların birbiriyle savaşması ise son asrın en büyük modası oldu. Tarihte varsa böyle bir şey, tarihte olmuşsa Müslümanların demek ki böyle bir damarı var. Kafirler bunu çok iyi yakalıyorlar, müsteşrikler. Ve Müslümanlara bunun tohumlarını atıyorlar. Bu hangi yolla olur? Bidatlerin önünü açmakla. Bidatlerin önü açıldığı zaman, insanlara bidatler süslendiği zaman, hem de dine yardımcı gözükür değil mi bidatler? Her bidat dine yardımcı gözükür. Dine destekçi gözükür. Ama Allah Resulü'nün yapmadığı şeydir. Bunları önünü bir açtırabilirlerse bu ümmete, bak, kendi aralarında birbirlerine karşı kılıcın girmesine bir sebeptir bu. İnsanlar bunu hafife aldığında bu kendi aralarına kılıcın girmesine kadar götürüyor. Kafirler bunu çok iyi yakaladıklarında bunları kaşıyorlar. Tekfir fikriyatını kaşıyorlar. Bu da fikirdeki şey. Yani bunu helal görülecek seviyeye gelmesi insanın harcı olmasıdır. Müslümanları tekfir etmez. Fasık ilan etmez. Alel ıtlak. Sebepsiz yere. Bilmeyenleri fasık ilan etmez. Mesela biz diyoruz ki bu toplum fısk içerisinde. Fısk var. Ama insanlar fasık mıdır? Bildiklerini işliyorlarsa fasıklardır. Bir günahı günah olarak, büyük günah olarak bilmelerine rağmen işliyorlarsa fasık adını dahi o zaman alırlar. Bidatçı adını o zaman alırlar. Kafir adını ise, kafir adını bize bırakılmamış. O had cezalarından bir cezadır. Kadıya bırakılmış had cezalarından bir cezadır. Evet. Selam bin Ebi Muti dedi ki, Eyyub es-Sahtiyani heva ehlinin tamamını havariç diye adlandırır. Hepsini hariciler diye adlandırır ve şöyle derdi. Haricilerin isimleri başka başka olsa da kılıçla ayaklanmayı helal sayma konusunda birleşirler. Kılıçla ayaklanmayı helal sayma konusunda birleşirler. Bak, bir tek ehl-i sünnet bunu helal görmez. Şimdi bakın, ayaklanmayı helal sayanlar kimler düşünün. Yöneticiye karşı ayaklanmayı helal sayanlar kimler? Ehl-i sünnetin dışındaki herkes. Evet, bidat sahibini ayaklanmaya ve ümmete karşı silah çekmeye götürür. Tarihte buna şahittir. Evet, küçük bidatler büyük bidatlere dönüşür. Allah izin verirse bir sonraki işleyeceğimiz konu. Bidatlerin küçükleri büyük bidatlere dönüşür. O yüzden bidatın küçüğünü hafife almamak gerekir. Bunu işleyeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz mevzu var mı? Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfurke ve etûb ileyke.